Ayrım 2. Malta Mektupları. Hazırlayan Ali Suat Ürgüplü. Sayfa 8. Mustafa Hayri Efendi, bunu müteakip 1,5 yıl boyunca sık sık hastaneye gönderilecek, sağlık durumu ve Malta'da mahpus tutulmasının hayati tehlike teşkil ettiği Londra'ya yazılacak, ama bütün bu müddet zarfında diğer mahkumlar gibi kendisine de hangi suçtan tutuklu bulunduğuna dair yazılı herhangi bir tebliğ olmaksızın tutukluluk hali devam edecektir. Malta'daki hayat şartlarına gelince, bizce bunlar kendi içerisinde büyük tezat arz etmektedir. İlk geldiklerinde 4 ay Mustafa Hayri Efendi'nin tabiriyle arzla semadan başka hiçbir şey görülmeyen odalara 5'er 6'şar kapatılan mahkumların bazılarına daha sonraları çarşı izni verilmiş ama bu izin de bazı mahkumlardan zaman zaman çeşitli gerekçelerle geri alınmıştır. Mustafa Hayri Efendi'nin günlüklerindeki kayıtlara göre ilk izin 28 Ağustos 1919 tarihinde 20 kadar zata verilmiş ve bu izinler 1920 yılı içerisinde düzenli olmamakla beraber artmıştır. İzinler sayesinde yapılan gezintilerde aralarında Müslüman mezarlığı ve eski çağlardan kalma iskeletleri barındıran bir yeraltı mağarası da dahil olmak üzere adanın çeşitli yerleri görülmüş ve Türk mahkumlar bazı Malta zayinlerinde Malta halkının Türklere karşı tavrını gayet açık görmüşlerdir. Bundan başka bir seferinde Mustafa Hayri Efendi ve arkadaşlarının bir Maltız ailesine çaya davet edildiği bile vakidir. Bu gezintilere dair kayıtlardan Mustafa Hayri Efendi'nin oldukça meraklı ve gayet dikkatli bir gözlemci olduğu anlaşılmaktadır. Sağlık sebeplerinden dolayı Mustafa Hayri Efendi'nin başka bir kışlaya, Polverista, nakli meselesi ilk defa 9 Eylül 1919 tarihinde gündeme gelmekle beraber yalnız başına nakledileceğinin bildirilmesi üzerine kendisi tarafından reddedilmiştir. Daha sonra 23 Kasım 1919 tarihinde kanlı basurdan müstarip olarak kaldırıldığı Cotonera Hastanesi'nden kendi rızasıyla 3 Aralık 1919'da Polverista kışlasına nakledilmiş, sürgünlerden Habib Bey de kendisine refakat etmek üzere Polverista'ya sevk edilmiştir. Buradaki hayat şartlarının nispeten rahat olduğu anlaşılıyor. Ancak daha sonra 8 Aralık'ta buradan Verdala kışlasına, oradan da 6 Ocak 1920'de bir kısım sürgün Yeni Verdala kışlasına, bir kısım sürgün ise yine Polverista kışlasına nakledilmişlerdir. Mustafa Hayri Efendi, Yeni Verdala'ya nakledilenler arasında olup, o da arkadaşı yine Habib Bey'dir. Sürgünlerin Yeni Verdala kışlasına naklinden 6 Ocak 1920, bir hafta kadar sonra 13 Ocak 1920 Mustafa Hayri Efendi, Prens Said Halim ve kardeşi Abbas Halim Paşaların talebi üzerine yemeği onlarla yemeye başlar. Bu hal, tatsız bir vakanın cereyan ettiği 5 Temmuz 1920 tarihine kadar devam edecektir. Mustafa Hayri Efendi, Prens Paşalar ve Habib Bey ile birlikte 12 Şubat 1920 tarihinde tekrar Polverista'ya nakledilir. O da arkadaşı yine Habib Bey'dir. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 18 Ekim 1920'de İmtarfa Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Hayri Efendi'ye yakında vatanına geri döneceği bildirilir. Hakikaten Mustafa Hayri Efendi bu hastanede 5 Kasım 1920'ye kadar kalacak, oradan Polverista'ya gelecek ve ertesi günü de kendisine istediği yere gitmekte serbest olduğu müjdesi verilecektir. Seyahat hazırlıklarının tamamlanmasıyla Mustafa Hayri Efendi 18 Kasım 1920'de İtalya üzerinden vatana dönmek üzere vapurla Malta'dan hareket edecektir. Malta'daki hapis hayatı esnasında diğer bazı mahkumlar gibi Mustafa Hayri Efendi de siyasi denebilecek en az bir girişimde bulunmaya çalışmıştır. Bu, 27 Ocak 1920 tarihli günlük kaydında ilk defa zikredilen zahirde Malta valisi Mareşal Plummer'la İslam aleminde Bolşevikliğin yayılmasını önlemek, hakikatte ise İngilizleri halifenin İstanbul'dan çıkarılması fikrinden vazgeçirmek amacıyla yapılan mülakat talebidir. Bunun gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleştiyse herhangi bir sonucunun olup olmadığı günlük kayıtlarından anlaşılamamaktadır. Bundan başka mühim sayılabilecek ama daha sonraki muhtemel siyasi sonuçları bu çalışmanın kapsamı dışında kalan bir hadise. 1917'de İngilizlerin Malta'ya getirdiği Hintli Şeyh Mahmud Hasan Sahip 1851-1920 ile tanışması ve ona intisap etmesidir. Bu şeyhin Hindistan'da İngiltere aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu ve Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin Diyubend kasabasındaki Diyubend Darülülumunda talebe ve daha sonra da hoca olduğu bilinmektedir. Bu mektep ve mezunları hem Hindistan'ın istiklali hem de bugüne kadar Hindistan, Pakistan ve Afganistan'da ortaya çıkan çeşitli İslami akımlara, ki bunların arasında Taliban da vardır, ilham kaynağı olmuştur. Bu keyfiyet, bu meselenin daha derinliğine araştırılmasını zaruri kılmaktadır. Sonuç olarak, hapis hayatının insan maneviyatı üzerindeki kaçınılmaz tahribatı gibi olumsuz yönleri bir tarafa bırakılırsa, Mustafa Hayri Efendi ile diğer mahkumların Malta sürgününün o kadar da fena geçmediği anlaşılmaktadır. Her halükarda, en azından Mustafa Hayri Efendi, mesela bir adam boyuna iki adam boyu penceresiz bir zindana tıkılıp 1,5 sene boyunca çürümeye terk edilmemiştir. Kendisi veya diğer mahkumların en azından başlangıçta yukarıda temas edilen bazı kötü şartlara maruz bırakılmakla birlikte kasten darp ve bunun gibi herhangi bir fiziki işkenceye maruz kaldıklarına dair bir emarede yoktur. Yalnız verilen çarşı izinlerinin daha sonra geri alınması, tahliye kararı verildiği bildirilen şahısların tahliyesinin son anda iptal edilmesi, tahliye edilip İstanbul'a sevk edilen bazı şahısların İstanbul'a ayak basar basmaz tekrar tutuklanıp geri getirilmesi gibi fiiller psikolojik işkence taktiklerini akla getirmektedir. Buna benzer şekilde vapur bulamamaktan dolayı sürgünlerin tahliyesinin gecikmesi gibi aksaklıklar da olabilmektedir ki Mustafa Hayri Efendi'nin fikrince bu, kasti eziyetten ziyade İngilizlerin gayrimuntazam idaresine delalet etmektedir. Mustafa Hayri Efendi'nin esaret hayatında çektiği sıkıntının esas kaynağının uzun zamandır devam eden hastalıkları, vatan ve aile hasretiyle bilhassa haksız yere ve hangi cürümle suçlandığı dahi kendisine bildirilmeden, ki bu diğer mahkumlar için de geçerlidir, 1,5 sene boyunca hapis yatması olduğu anlaşılmaktadır. Bir de Malta'daki sıcaklarla o sıcaklar esnasında hafif elbisesinin olmamasından kaynaklanan rahatsızlığın ona çok azap çektirdiği ve belki de kalp hastalığını şiddetlendirdiği anlaşılıyor. Bütün bunlar Mustafa Hayri Efendi'nin kendi ifadesiyle vücudunu bütün bütün harap etmiştir. Bunlara dayanarak Malta sürgününün bizim bugün anladığımız manada bir ağır ceza hapis hayatından ziyade bir nevi kalepentlik olduğunu söylemek belki daha doğru olacaktır. Tabii bu arada her halükarda Cihan Harbi esnasında Türklere esir düşen İngiliz subaylarına Türklerce aynı şekilde hatta daha da iyi muamele edildiğinin bu İngiliz subaylarınca da tasdik edildiğini unutmamak lazımdır. Mustafa Hayri Efendi'nin Malta sürgününe dair tuttuğu günlük kayıtlarında dikkati çeken bir husus, Malta'da olan biten her şeyi ve orada bulunan herkesi zikretmemesidir. Mesela, aynı siyasi partiden olmalarına rağmen aralarındaki derin görüş ayrılıklarından dolayı Mustafa Hayri Efendi'nin medreselerle efkaf mekteplerinde tatbik etmeye çalıştığı ıslahatı sistematik bir şekilde engelleyen Ziya Gökalp'in Malta'daki yoğun faaliyetlerinden günlüklerde de mektuplarda da tek bir satırla dahi söz edilmemektedir. Bütün bunlardan ortaya çıkan sonuç şudur. Mustafa Hayri Efendi'nin günlükleriyle mektupları, kendisi ve diğer sürgünlerin Malta'daki hapis hayatına dair oldukça teferruatlı malumat vermekle birlikte, bu malumat eksiksiz değildir. Malta sürgünlerinin hapis hayatının nispeten eksiksiz bir aktarımı, ancak bütün sürgünlerin mektupları yayımlandıktan sonra mümkün olabilecektir. Malta mektupları. Mustafa Hayri Efendi'nin evrakı ölümünden sonra oğullarından geleceğin Başbakanı Suat Hayri Ürgüplü 1903-1981 nezdinde kalmıştır. Evrak esas itibariyle 25 defter tutan günlüklerle Mustafa Hayri Efendi'ye çok çeşitli kişi ve kurumlardan gönderilen mektup, rapor ve sair vesikalardan oluşmaktadır. Bu malzemenin günlükler ve günlüklerin içeriğiyle ilgili vesikalardan oluşan bir kısmı, bu satırların yazarı tarafından Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi'nin Meşrutiyet, Büyük Harp ve Mütakere günlükleri 1909-1920 başlığı altında yayımlanmıştır. Kalan evrakın içerisinde bizi ilgilendiren bir kategori, Mustafa Hayri Efendi'nin Malta'dan yazdığı mektuplardır. Bu mektuplar, diğer Osmanlı-Malta sürgünlerininkiler gibi, harp esnasında İngilizlere esir düşen Alman askerleri için hazırlanan basılı mektup kağıtlarına yazılmıştır. Yazı yazılacak kısmın standart boyutlarda bir sayfadan ibaret olması, satır aralarına yazma yasağıyla mektupların sansür tarafından okunduğunun, mektupları kaleme alanlarca bilinmesi, metinlerin hem hacim ve hem de içerik bakımından epeyce sınırlı olmasına yol açmıştır. Bu kitapta metni okuyucu kitlesinin dikkatlerine sunulan mektup adedi 70'tir. Bunun 69 adedi elimizde mevcut olan mektupların, bir adedi de suretiyle Hint Müslümanlarına yazılarak Hintli Şeyh Hasan Mahmud Efendi'ye Hacı Adil Bey tarafından elden teslim edildiği bilgisi günlüklerde kayıtlı olan 12 Eylül 1920 tarihli bir mektubun metnidir. Biri hariç, diğer mektuplarla aynı grupta çıktığı ve aynı tür basılı kağıda yazıldığı için buraya konan ve gönderilip gönderilmediği belli olmayan bir mektup müsveddesi, Malta'da İngiliz makamlarına yazıldığı bilinen mektupların elimizdeki müsveddeleri bu yayının konusu değildir. Elde mevcut 69 mektubun 65'i bundan 10 küsür sene evvel kıymetli dostumuz Sayın Ömer Koç tarafından uygun şartlarda Ürgüplü ailesine ulaştırılmıştır. Bu vesileyle kendisine teşekkürü borç biliriz. Mektupların geri kalan 4 adedi de Mustafa Hayri Efendi'nin evrakı metrukesinden çıkmıştır. Bu evrakın Ürgüplü ailesinin mülkiyetinden ne zaman ve ne suretle çıktığını bilmiyoruz. Ancak 1977 sonu, 1978 başında evrakın bir ara kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ve bu esnada bir kısmının maalesef kaybolduğunu biliyoruz. Buna dair tafsilatlı malumat günlüklerde mevcuttur. Ayrıca 1979-1981 arası Ürgüplü ailesi taşınmalarla da dahil zor bir devre geçirmiştir. Evrakın bir şekilde o zaman ailenin bilgisi haricinde elden çıkmış olması da mümkündür. Piyasada Mustafa Hayri Efendi'ye ait daha fazla malzemenin olduğuna dair bazı sahaflardan duyumlar almakla beraber henüz böyle bir malzemeye tesadüf etmedik. Mektupların adedi, mevcut olan ve olmayan mektuplar. Mustafa Hayri Efendi'nin Malta'ya ayak bastığı 2 Haziran 1919 tarihinden tahliye olunduğu 18 Kasım 1920 tarihine kadar geçen 17,5 ay boyunca İstanbul Erenköy'deki ailesine ve sair zevaate toplam kaç adet mektup yazdığını kesinlikle söyleyemiyoruz. Ancak elimizdeki mektupların içeriğinden ve günlük kayıtlarından tespit edebildiğimiz kadarıyla Malta'ya ayak basmasının hemen akabinde ailesine düzenli olarak haftada 2 adet mektup yazmaya başlamış ve bunu oldukça düzenli olarak sürdürmüştür. Şu halde Erenköy'ündeki ailesine yaklaşık 142 mektup yazmış olması muhtemeldir. Bunun dışında başta Almanya'daki büyük oğlu Hakkı, kayınbiraderi Raif ve meşiatte mesai arkadaşı olup Almanya'daki oğlu Hakkı'nın masrafını üzerine alan Necmettin Molla Bey olmak üzere sair aile fertleriyle yakın çevresine, bazı eşe dosta ve İstanbul'da Meclis-i Ayan riyasetine ve Malta'da kamplar kumandanlığına da birkaç mektup yazmıştır. Ancak bu mektupların büyük bir kısmının muhataplarının eline ulaşmadığını, ulaşanlara yazılan cevapların da yine büyük bir kısmının Mustafa Hayri Efendi'nin eline ulaşmadığını elimizdeki mektupların içeriğinden anlıyoruz. Kitapta yer alan 70 adet mektubun 57 adedi refikası Munise Hanım'a, Munise Hanım'ın adı ne mektuplarda ne günlüklerde ne de tespit edebildiğimiz başka evrakta geçmektedir. 8 adedi de oğulları Suat ile Münip'e yazılmıştır. Yani Erenköy'ündeki aileye yazıldığı tahmin edilen 142 mektubun ancak 65'i elimizdedir. Geri kalan 4 mektubun biri Almanya'daki oğlu Hakkı'ya, biri Hüsnü Erenli'ye, biri Meclis-i Ayan riyasetine, biri de Malta'daki kamplar kumandanlığına yazılmıştır. Ayrıca bir de Hint Müslümanlarına hitaben yazılan 12 Mart 1920 tarihli sureti günlüklerde kayıtlı bir mektup da vardır. Elimizdeki 15 Haziran 1919 tarihli mektubunda bunun 3. mektubu olduğuna dair bir kayıt vardır. Şu halde bundan 3 gün önceki 12 Haziran 1919 tarihli ve elimizde bulunan en eski mektubunun ikinci, bu mektubun da bahsettiği ve 2-5 Haziran 1919 tarihleri arasında kayınbiraderi Raif Bey'e yazılmış olduğu anlaşılan mektubun da ilk mektubu olması lazım gelir. Mustafa Hayri Efendi 2 Haziran 1919'dan 1 Mart 1920'ye kadar geçen 9 ay boyunca yazdığı mektuplar numaralanmamıştır. Bu zaman zarfında yazılan mektuplardan 41 tanesi elimizdedir. Elimizdeki bu mektupların içeriğinden bugün elimizde olmayan başka mektupların da yazıldığını biliyoruz. 1 Mart 1920 tarihinden itibaren aileye yazılan mektuplarsa esas itibariyle numaralıdır. Ancak bu numaralama sisteminde bazı hatalar olmuştur. Bu hatalardan biri Mustafa Hayri Efendi tarafından düzeltilmekle beraber diğerleri düzeltilmemiştir. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda 1 Mart 18 Kasım 1920 arası aileye yazılmış olup da tespit edilebilen mektupların adedinin 60 olduğu ortaya çıkar. Bu zaman diliminde haftada 2 kere mektup yazıldığında toplam 69 adet mektup yazılmış olacağı düşünülür. Ve günlüklerde de Mustafa Hayri Efendi'nin 6 Mayıs 1920 ve 21 Ekim 1920 Perşembe tarihinde çocuklarına mektup yazamadığına dair bir kayıt olduğu dikkate alınırsa bu makul bir sonuçtur. 24 Mayıs 1920 Pazartesi tarihli ve 21 numaralı mektuba numara konmasının unutulması. 3. Mesela hiçbiri elimizde bulunmayan 29 Nisan, 3 Mayıs ve 10 Mayıs 1920 tarihli mektupların üçü de günlüklerde 17 numaralı mektup olarak, 26 ve 31 Mayıs 1920 tarihli mektupların ikisi de 22 numaralı mektup olarak kaydedilmiş. Bu mektuplardan yalnızca 26 Mayıs 1920 tarihli olanı elimizdedir. İkisi de elimizde bulunmayan 1 Temmuz ve 2 Ağustos 1920 tarihli mektuplar numaralanmamış ve bunlardan önceki ve sonraki mektupların numara sırası aynen devam etmiş. 27 Ekim 1920 Çarşamba günü Refika'ya yazılan mektup 60 numaralı olması lazım gelirken numaralanmamış, 60 numara verilen mektup 31 Ekim 1920 tarihinde Oğullar Suat ile Münip'e yazılmıştır. Halbuki günlük kayıtlarında Malta'dan aileye yazılan en son mektubun numarası 65'tir. Ayrıca aile dışındaki muhataplara, mesela Necmettin Molla Bey'e veya Habib Bey'e yazılan mektuplar da vardır ki bunlar ya numaralanmamış ya da farklı numaralanmıştır. İlginç bir nokta, elimizdeki evrakta pek çok şahsın kendisine yazdığı mektup, kart ve bunun gibi bulunmasına mukabil, Munise Hanım'la oğullarının kendisine yazmış olduğu mektupların tek birinin bile bulunmamasıdır. Bunun sebebine dair günlüklerde ve sair evrakta en ufak bir ipucuna rastlanmamaktadır. Mektupların içeriği. Meclis-i Ayan Riyaseti Celilesine hitaben yazılmış 6 Kasım 1919 tarihli bir mektup müsveddesi haricinde, mektupların içeriğinde siyasi olarak nitelendirilebilecek hemen hemen hiçbir şey yoktur ki, mektupların harp esaretinden yazıldığı ve sansürden de geçtiği dikkate alınırsa başka türlüsü de beklenemezdi. Buna mukabil yazar, 26 Temmuz 1920 tarihli bir günlük kaydında İngilizlerin kahr ve perişan olmasına dua ettiği 26 Temmuz 1920 tarihli ve 36 numaralı bir mektubunun refikasına vasıl olduğunu hayretle yazıyor. Bu mektup bugün maalesef elimizde değildir. Tipik bir mektubun içeriği esas itibariyle hal hatır sorma, sıhhat ve afiyet dilekleri, esaret hayatının maddi güçlükleri, bazı maddi talepler, para, maşla, kitap vesaire, çocuklara ve refikaya nasihatler, İstanbul'daki bazı şahıslar ve hadiseler hakkında bilgi ve veya temas talebiyle aileye, eşe, dosta ve soranlara selamdan ibarettir. Bu sayılanların hepsinin bir mektupta bulunduğu nadirdir. Ama bir iki mektup dışında bunlardan başka bir şeyden bahsedildiği de pek söylenemez. Bir iki mektupta bazı ailevi meselelerden de bahsedilmektedir. Bunların arasında bilhassa çocukların mekteplerinde ikmale kalmaları ve bunun hakkında babalarına yalan söylemeleri dikkati çeker. Esas itibariyle mektupların içeriğinden Malta'daki hayat şartlarının beklenebileceği gibi kolay olmadığı anlaşılmakla birlikte bir yanıp yakılmadan pek söz edilmez. Mustafa Hayri Efendi'nin metanetini büyük ölçüde muhafaza etmiş olduğu anlaşılıyor. Mektupların üslubu. Mektupların üslubuna gelince, bu hususta dört tespitimiz vardır. Birincisi, diğer Malta sürgünlerinin görme imkanını bulduğumuz mektuplarına kıyasla, Mustafa Hayri Efendi'nin refikasına hitaben yazdığı mektupların gayet resmi bir üslupta yazıldığı söylenebilir ki, yazarın klasik muhafazakar, Alaturka aile terbiyesi ve dünya görüşüyle mektuplarının sansür tarafından okunduğunu bildiği gerçeği göz önünde bulundurulduğunda beklenen de budur. Mesela Fethi Okyar'ın eşi Galibi Hanım'a yazdığı mektuplardaki samimiyet ve mahremiyetten Mustafa Hayri Efendi'nin mektuplarında eser yoktur. İkinci tespitimiz, ki buna günlüklerde de rastlamıştık, aynı şahsa hitap ederken sen ve siz ifadelerinin bazen aynı mektupta kullanılmasıdır. Bu herhalde yazarın mektuplarında resmi bir dil kullanmak istemekle beraber bazen alışkanlık eseri daha gayri resmi bir üsluba kaymasının bir sonucu olacaktır. Mektupların genel olarak resmi üslubu ve başlarda sizli ifadelerin çokluğuyla senli ifadelerin ise esas itibariyle birkaç mektubun ortasında bir iki yerde geçmesi bu görüşümüzü kuvvetlendirmektedir. Üçüncü tespitimiz ise mektupların cümlelerinin günlüklerdekine kıyasla gramer bakımından çok daha düzgün ya da belki daha doğru bir ifadeyle bugünkü Türkçenin gramerine çok daha yakın olmasıdır. Kullanılan üslup da sohbet veya en azından karşılıklı konuşma üslubu olarak tasvir edilebilir. Bu kısmen cümlelerin daha kısa, kullanılan dilin daha sade, ele alınan konuların gündelik konular ve muhatabının da hem ailesi hem de tahsili kendisininki kadar kuvvetli olmayan bir kişi olmasından kaynaklanıyor olabilir. Dördüncü tespitimiz ise mektupların diliyle aynı yazarın kaleminden çıkan günlüklerin dili arasındaki büyük farktır. Günlüklerin dilinin esas itibariyle elden geçirilip düzeltilmemiş bir metin olmasına rağmen, hayli ağır olmasından dolayı bugünkü Türkçe'ye tercümesi gerekmiş olmasına mukabil, mektupların dili o kadar sadedir ki, gerekli görülen yerlerde birkaç kelimenin bugünkü karşılığının verilmesiyle uzman olmayan okuyucu kitlesince sözlük kullanmadan okunabilecek bir metin ortaya çıkmıştır. Sonuç, mektupların tam bir kronolojik listesiyle Malta'da alınan ve gönderilen mektuplardan bahseden günlük girişlerinin tam bir dökümü, mektupların metnine eşlik etmektedir. Ayrıca, metni verilen mektupların her birinin faksimisellisi de verilmiştir. Bu suretle okuyucu kitlesinin dikkatlerine sunulan bu mektupların, Mustafa Hayri Efendi'nin 2015 Temmuz'unda yine Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan ve Malta'daki esaret hayatına 150 sayfadan fazla yer ayıran günlükleriyle birlikte ikinci meşrutiyet devrinde Türkiye'nin kaderine şekillendirmiş ve bazıları daha sonra Cumhuriyet devrinde de hizmet görmüş olan şahısların ne bedeller ödemiş olduklarını gözler önüne sereceğini ümit ediyoruz. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 19.